Ayrım 10. Liste. Timur Soykan. Sayfa 86. Belirsizliklere sürüklenirken 4 adli tıp cenazecisi 4 sapından tuttukları kara torbayla paravanın arkasından çıktı. İnsanların hayatını yiyen, devletin çöpünü dışarıya taşıyan birer kapıcı gibi göründüler Çavlan'ın gözüne. Beyaz tarihi kapı açıldığında patlayan flaşlar ve görüntü almak için itişen kameramanların gürültüsü yankılandı koroda. Bütün ülke televizyonları başında bu anı izleyen milyonlarca insan sadece ona soruyordu. Kim öldürdü? Onun yanıtı yoktu ve sorular kısa bir süre sonra bedenine vuran taşlar kadar sert olacaktı. El konulan dosyaları tek tek inceledi. Önemli tek kağıt parçası yoktu. Devlet erkanı gittikten sonra rütbelerinin önemine kavuşan şüpheli amirler talimatlar yağdırırken hepsinin öfkesini üzerine çekecek kadar kayıtsızdı. Doğrudan bağlı olduğu Asayiş Şube Müdürü Naci Soğuk Babacan yaklaştığında paslanmış demir dudaklarının kıpırdayıp bana yardım et diyebileceğini zannetti Çavlan. Zaten egosu tok, iddiası geldiği makamdan çok küçük görünen bir adamdı Asayiş Şube Müdürü ve onun ıstırabını anlamışçasına sevecen sabırlı ol dedi. Soruşturmayı 10. kez özetlemek için lafa giren Çavlan'ı elini kaldırarak susturdu. Raporundan okurum diyerek öğüdünün sadece bir laf olmadığını ortaya koydu. Cinayet büro amiri olduğu günden beri üzerinde en ufak bir baskı kurmamış amirine minnet duydu Çavlan. Kar beyazı saçlarını ihtiyar eliyle bastırırken konuştu Asayiş Şube Müdürü. Bizim devletin problemi ne biliyor musun? Bir kişi iş yapar, 1000 tane gereksiz adam hesap sorar. Zamanında bize de çok yaptılar. İşi yapan sensin ve bir ihtiyacın olsa ben yine yanındayım. Köşkün içinde dolanmaya başlamış başarısızlık leşi bekleyen akbabaları işaret ederek ''Başbakan bizzat senin de temasla ve bunların hiç önemi yok.'' dedi. Yaşlılıkla büyümüş koca burnu ve beyaz bıyıkları altından gülümseyerek ''Sen elinden gelenin en iyisini zaten yapacaksın. Olmazsa elimden gelen budur.'' diyeceksin. Çavlan amirinin bu sözleriyle arzu ettiği desteği almış, soruşturmayı yürütebileceği soğukkanlılığı içinde hissetmişti. Naci Soğuk'un gidişini izlerken en saf duygularının arasından şöyle mırıldandı. Cemaatçi olabilir mi? Belki de soruşturmasındaki başarısızlığı kabullendirmek için zihnine sızmaya çalışmıştı. Ellerini kollarını bağlayan kuşkudan kurtulmak için yumruklarını sıktı, sakinleşti ve işine devam etti. Bir saat sonra bütün şüpheliler baharın yıldızlı gecesinde gazetecilerin şimşekleri altında köşkü boşalttı. Hakim ve savcı gözetiminde mühürlenen delil torbaları sıkı koruma altında emniyetin yolunu tutarken dışarıdan bakan biri onların bu büyük gizi aydınlatabileceğini zannederdi. Çavlan köşkten çıkarken ceketinin cebindeki alışveriş fişi tomarını tuttu. Artık katilin izini devasa kentte sürecekti. Geriye dönüp baktığında köşkün sorumlusu memur ve iki güvenlik görevlisi tarihi kapıyı büyük demir anahtarla kilitliyordu. İki polis memuru bahçeyi kırmızı beyaz güvenlik şeridiyle çevirmeye başlamıştı. Çavlan arabanın arka koltuğuna kurulduğunda işlerini ustalıkla yapan iki adamına onlarla gurur duyduğunu söylemek isterdi. Ama yorgunluklarına bir anlayış sözü söylemeden maktulün evine gidiyoruz dedi. Onur radyoda bir haber kanalı bulmuştu ve spiker başbakanın yanı başında işlenen cinayeti ballandıra ballandıra anlatıyordu. Köşkün içinde saatlerce hapis kalan gazeteciler özgürlüklerine kavuşur kavuşmaz olay yerinde olmanın getirdiği şöhretin şevkine kapılmış ve soruşturmayla ilgili pek çok detayı ortalığa dökmüşlerdi. Yayına bağlanan emekli polisler büyük skandala hakkını verme telaşındayken, üç polis büyük beklentinin altında böcek gibi ezileceklerini düşünüyordu. Baskı altında herkesin farklı tepki verdiğini bilecek kadar çok sorguya girmiş üç polisten direksiyon başında olan yorumcuya küfür mırıldandı. Mert derin bir nefes alıp kederle içine kapanırken otomobilin sağ aynasından Çavlan'ı görmeye çalışıyordu. Çavlan buğulanmış camı kocaman eliyle silip dışarıyı izlerken her insanın yanında olmasını isteyeceği bir güç abidesiydi. Yanındakilerin düşmesini engelleyecek, düşen herkesi de tutup kaldırabilecek kadar kudretli görünen adam zihninde büyük bir acizlikle başarısızlık mazeretleri sıralıyordu. Onur'a radyoyu kapatmasını söyledi. Ekibini endişelerin büyüdüğü sessizliğe gömerken söylemesi gerekenleri sadece düşünüyordu. Üzerimizdeki baskı çok büyük, daha da büyüyecek. İşte adamların adamlığı böyle zamanlarda belli olur. Kimi mazeretlerin arkasına saklanır, sonra emekliler kahvehanesinde şöyleydi böyleydi diye anlatır durur. Oysa önünde katil otursa onu bulamayacak kadar korkudan sinmiştir. Biz önce adam gibi işimizi yapacağız. Bütün ülke üzerimize gelse de başbakan sırtımıza tepinse de iş aynı. Bir silah, bir tetik ve onu çeken bir parmak var. Katili yakalayıp o parmağı kıracağız. İşte koca devlet biziz. 3 tane adamız. Düşündüklerinin tek kelimesini söylemedi. Zihninde dolaşan sözler sadece zavallı kişiliğinin bütün mazeretlerine edilmiş küfürlerdi. Hakan'ın evi Bakırköy'de banliyö treninin raylarıyla eski apartmanların arasına sıkışmış dar bir sokaktaydı. Rayları set olan beton bloklar sokağa doğru eğilmiş, üzerlerine paslanmış dikenli tevliler, büyük mıncırların ve çalıların bakımsızlığı çökmüştü. Apartmanın önünde resmi bir polis aracı hırpani halinden devlete ait olduğu belli olan sivil bir polis otomobili ve olay yeri incelemenin beyaz minibüsü vardı. Çavlan kendisi gelinceye kadar evden maktulün cep telefonuyla bilgisayarı dışında hiçbir şeyin çıkarılmaması ve ekiplerin ayrılmaması talimatını vermişti. Araçtan indiklerinde sessiz sokak demirin sert gürültüsüyle sarsılıyor, vagonların ışığı yerde kısa şeritler halinde hızla akıyordu. Evlerin kirasını ucuzlatan sinir bozucu gürültünün içinde yürüyüp apartmana girdiler. 5. kattaydı ev. Kapıyı Hakan'ın ev arkadaşı Salim açtı. Evdeki aramanın sorumlusu cinayet bürodan Tolga ile Tonguç. Olay yeri incelemeden 2 memur ve 2 resmi polis hazır oldu karşıladı cinayet büro amirini. Evdeki bütün evrak toplanıp dosyalanmıştı. Arabanın ne kadar sıkı yapıldığı evin darmadağın halinden belliydi. Parmak izi incelemesinin tozları da etrafa saçılmıştı. Evde sabit telefon olmadığını, bilgisayarda 2 cep telefonunu teknik büroya gönderdiklerini söylediler. Biri özel telefonu, diğeri de görevde kullandığıydı. Cep telefonlarının incelemesini birkaç saat içinde bitirecekler. Bilgisayar ancak yarın bitermiş dedi Tonguç. Bir poşete 100'lerce alışveriş fişi toplanmıştı. Arabada toplanmış bilgisayar çıktılarını, defterleri, evrak destelerini tek tek inceledi Çavlan. İşe yarar tek kağıt parçası yoktu. Alışveriş fişlerinin tarihleri aylar öncesine kadar gidiyordu. Bir tane bile kredi kartı slipi yoktu. Hakan kredi kartı kullansa takibi çok daha kolay olurdu. Darmadağın edilmiş odalarda şüphelendiği yerleri tek tek göstererek Tolga, Tonguç ve olay yeri inceleme memurlarına tekrar arattı. Listenin bir kopyasının evde olmayacağına emin olana dek 4 polise yaptığı bu işkence devam etmişti. Delil torbaları mühürlendikten sonra polislerin çilesi bitti. Ellerinde torbalarla evden çıkarken bitaptılar. Sıra Salim'in ifadesine gelmişti. Sol şakağındaki geniş açıklıktan kumral saçları yana yatırılmış 25 yaşında genç bir polisti Salim. Geniş yuvarlak suratında cemaatçilere özgü solgunluk, hareketlerinde kaderi kabul etmiş bir durgunluk vardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü personel dairede masa başında çalışıyordu. Çavlan salonun ortasındaki plastik yuvarlak masanın bir sandalyesini çekip otururken Salim ürkerek karşısına geçti. Oturmak için izin isteyecek kadar abartılıydı saygısı. Hakan'la tanışmalarından yani çocukluktan başladı ifade. Salim polis kolejinde Hakan'la birlikte büyüdüklerini söyledi. Neşeli, biraz da haylazdı. Annesiyle babasının öldüğü kazadan 2 hafta sonra okula geldiğinde artık çocuk değildi sanki. Hiç konuşmuyordu. Ben de çok konuşmam zaten. Öyle sessiz sessiz devletin kucağında büyüdük. Rahmetli çocuk arkadaşını anlatırken sesinin rengi soluk, kelimeleri yaşlı bir adamınkiler kadar yavaştı. Bunun mateminden değil doğasından kaynaklandığını anlamıştı Çavlan. Salim arkadaşlıklarını anlatırken cemaat bağlantılarını gizlemeye çalışıyor ama tedirginliği bir sırrı bulunduğunu ele veriyordu. Onun kötü bir yalancı olduğunu gösteriyor diye düşündü Çavlan ve bu dedektiflerin bir insanda en sevdiği özellikti. Hakan hakkında genel bilgiler edineceği sorularla devam etti. Akrabalarından görüştüğü kimse var mıydı?
Hiç akrabası yoktu. Annesiyle babasının öldüğü o kazadan sonra bir tek baba annesi kalmıştı. O da kazadan 3 yıl sonra rahmetli oldu. Annesi kimsesizmiş zaten.
Ölü gencin dramatik yalnızlığı için kederlenilen birkaç saniyeden sonra Çavlan arkadaşları arasında bilgi alınacak bir yakını bulmaya çalıştı.
Hakan'ın senin dışında yakın bir arkadaşı var mıydı?
Hayır, çok içine kapalı biriydi. İkimiz öyleyiz ya, bize yakın arkadaş denir mi bilmem. Ama sanırım onu en yakından tanıyan bendim. Bir de kolejden, akademiden arkadaşlar var ama öyle çok sohbeti yoktu.
İstihbarat şubede çalışmaya başladıktan sonra orada arkadaşlık kurduğu kimse olmadı mı?
Emniyet de arada onu fuayede yalnız oturup çay içerken görüyordum. Yanında birini hiç görmedim. Biz işteyken pek görüşmezdik de.
İstihbaratta ne üzerine çalıştığını biliyor musun?
Üniversitede görevliydi. Sağ örgütler konusunda çalıştığını söylemişti. Ben takılmıştım. Sen kimseyle arkadaşlık kuramazsın ki onların içine nasıl sızacaksın diye. O da işin bu olunca farklı oluyor. Ben bile kendime şaşırıyorum demişti. Sonra hepsiyle tanışmış, içlerine girmiş dediğine göre. Ama gerçekten öyle mi bilmem.
Cep telefonu taşımayan Hakan'ın alışveriş fişleriyle son günlerinin izlerini ustaca bıraktığını düşünmüştü Çavlan. Ama evde buldukları bunun çok daha eski bir alışkanlık olduğunu ortaya koymuştu. Neden fişleri biriktirdiğini biliyor musun sorusuna ölgün sesiyle büyük bir merakı giderdiğinin farkında olmadan yanıt verdi Salim.
Ben de yıllarca merak ettim. Belki 100 kere sormuşumdur. Hep geçiştirdi. 1 yıl önce anlattı. Kazayı geçirmeden önce bir benzin istasyonunda durmuşlar. Babası fişi aldıktan sonra çöpe atmış. Bu onun çocuk aklına kazınmış. O kazadan önce yapılan her şeyi hatırlıyordu zaten. O gün yapılanları tekrarlarsa kötü bir şey olacağını düşünüyordu. Takıntı, batıl inanç gibi bir şey olduğunu söylemişti.
Çavlan Hakan'ın 10 gündür yıllık izini kullandığını söylediğinde başını sallayarak onayladı.
Yorgun olduğunu söylemişti ama pek evde durmadı. Ben işten geldiğimde genelde evde olmuyordu. Bütün gün gezdiğini söylüyordu. Birkaç kez teşkilattan bazı üst devrelerin selamını getirmişti. Normalde kimsenin yanına gitmez ama.
Çavlan Hakan'ın 10 gün boyunca cep telefonunu evde bıraktığını söylediğinde şaşkın görünüyordu. Bilmediğini söyledi. Neden böyle bir şey yapsın ki diye mırıldandı sessizce. Kendi kendine konuşur gibi. Çavlan önemli soruyu aniden sordu ve genç adam yalan söyleyecekse de bunu yakalamak için dikkat kesildi. Hakan köşke geldiğinde elinde bir dosya vardı. Katil onu öldürüp bu dosyayı aldı. Sana böyle bir şeyden bahsetti mi? Salim olayın gizemine kapılmış gibi hayır derken arkadaşının bulaştığı belanın büyüklüğüne şaşırmış ve kendi canının derdine düşmüş görünüyordu. Çavlan sözü Onur ve Mert'e bıraktı. Onlar da görüştüğü ya da eski bir kız arkadaşı var mıydı? Husumeti olan kimseden sana bahsetti mi gibi yanıtının hayır olduğu zaten bilinen ama bütün olasılıkları göz önünde bulundurma zorunluluğunun bir parçası olan soruları sıraladı. İki yardımcısı sorular tükendiğinde gidelim emri için Çavlan'a baktı. Ama hayattaki olasılıklar sonsuzdur ve henüz en büyük cinayet ihtimalinden onlar bile habersizdi. Çavlan Salim'e soracaklarıyla iki komiseri içinde soruşturmayı başka bir boyuta taşıyacaktı. Sesinin tonunu yumuşatabilmeyi ve inandırıcı bir samimiyetle Salim'e yaklaşabilmeyi çok isterdi. O zaman cemaat hakkında bilgi edinmeyi sadece basit bir zorunluluk gibi göstermeyi başarabilirdi. Ama bu Çavlan için imkansızdı.
Cemaatle Hakan'ın ilişkisi konusunda bize bilgi vermen gerekiyor.
Yalanı yakalanmış bir suçlu şaşkınlığındaydı Salim. Onur ve Mers'e cemaatin cinayetin baş şüphelisi olduğunu ilk defa duyuyorlardı. Maktulü ilk bulan onlardı. Köşkte bütün soruşturmayı yürütmüşlerdi. Ve şimdi en önemli bilgiden yoksun bırakılmanın küskünlüğü de şaşkınlığı arasında işleri gidip geliyordu. Hakan'ı öldüren gerçekten cemaatı onu soruşturarak nasıl büyük bir tehlikenin içine sürüklendiklerini anlamaları birkaç dakikalarını aldı. Salimse gerçekleri söylemekle ihanet duygusu arasına sıkışmış görünüyordu. Uzun süre susmuştu. Cemaatin gücü bir tehdit olarak üzerinde olmasa Çavla'nın baskı kurup kolayca konuşturabileceği biriydi Salim. Ama bu suskunluğa iki komiserinin daha önce görmediği bir anlayışla yaklaştı Çavlan. Hakan'ın katilini yakalamak istiyorsak bütün ilişkilerini bilmemiz gerekiyor. Ürkütücü adamın keskin, çatallı sesi Salim'i rahatlatabilmekten çok uzaktı. Soruya cevap vermemesi gerektiğini biliyordu ama hayır diyerek susamazdı. Sürekli gözlerini kırpıp bakışlarını kaçırıyordu. Ölgün sesi artık can çekişiyor gibiydi. Bu konuda birine danışmam gerekiyor. Zavallı karakterli adamdan çıkan bu söz Çavla'nın yüzünü daha da karartmıştı. Çelik çenesini sıkarak dişlerinin arasından konuştu. ''Sen devletin polisisin, senin maaşını devlet ödüyor ve ben senin amirinim. Sen amirlerin dışında başkalarından talimatlar alarak bu işi yapıyorsan benim sana da cemaate de bakışım değişir.'' Salim bu küçük çıkıştan bile fazlasıyla korkmuştu. Direnemeyeceği çok açıktı. Çavlansa cemaati işkillendirmeden bu soruşturmayı yürütmenin imkansızlığıyla yüzleşiyordu. Kelimeleri dikkatle seçerek cemaate ithamını gizlemeye çalıştı. Zaten senin konuşacağın kişiler de sana devletine hizmet etmeni, bütün bildiklerini anlatmanı söyleyecektir. Şimdi anlat. Salim Hakan'la aynı dönem polis kolejine girmişti. Cemaatin ışık evlerine okuldaki ağabeyleri tarafından ilk kez birlikte götürülmüşlerdi. Namaz kılmayı ikisi de bu evlerde öğrenmişti. Üç polisin de bildiği ve tanık olduğu teşkilat içindeki dini örgütlenmeyi anlattıktan sonra önemli bilgiyi ihanetin utancıyla verdi. Hakan o kazadan sonra özel ilgi gördü. Ağabeyler kimsesiz kaldığı için onu daha sık evlere götürüyordu. Hizmetin ileri gelenlerinden İlhan Yakuboğlu sık sık okula geliyor, onu ziyaret ediyordu. Rahmetli de haftada bir İlhan Yakuboğlu'nun buradaki evine giderdi. Çavlan Salim'in istenmeden isim vermesine ve sözlerinde hissettiği çocukça kıskançlığa şaşırmıştı. Cemaati kendi mensuplarının hizmet demesinin çok ustaca bir isim seçimi olduğunu düşündü. Mert'in Ruh'un ismini yazdığı ajandaya bakan Salim artık dönülmez bir yola girdiğini biliyordu ve soluk sesinde acınası bir yalvarma tonuyla ''Lütfen kimseye bu ifademden bahsetmeyin'' dedikten sonra itiraflarının çocukça bir kıskançlıkla yapılmadığını, Hakan gibi mensubu olduğu yapıya dair derin şüpheleri bulunduğunu anlattı. Bütün dünyada olduğu gibi hizmette de zenginler fakirler var. Ama bir de hizmete gönül vermiş, hayatını feda etmiş, parada pulda gözü olmayanların üzerinden zenginleşenler var. Hakan 3-4 ay önce bana bunları anlattı. Haydi biz devletten maaşımızı alıyoruz, hizmete %10 himmetimizi ödüyoruz. Ama dünyanın öbür ucunda gurbette karın tokluğuna hizmetin okullarında çalışan yüzlerce öğretmen var diyordu. Ben de hak verdim. Sağa yatırdığı ince saçlarını eliyle bastırırken itirafçı olmayı kabullenememenin tedirginliğindeydi ve sürekli bakışlarını kaçırıp gözlerini kırpıştırıyordu. Eskiciden alınmış iki çek yat, bir sehpa ve tüplü televizyonun bulunduğu salonu eliyle gösterdikten sonra ''Bize bunlar yeter ama başkaları garip lükslerin içine girince insan yadırgıyor.'' Derin bir nefes alıp ağır ağır çıkan sözleri daha da yavaşlamışken bir vicdan muhasebesi yapıyormuşçasına kederdi. ''Sizin neden şüphelendiğinizi bilmiyorum ama hizmetin mensubu biri asla can almaz.'' dedi. Cinayet büro amiri bu tek cümleyle sarsılmıştı. Henüz köşk dışında aldığı ilk ifadede cemaati cinayetle suçlayan bir noktaya sürüklenmesinin paniğine kapıldı. MİT müsteşarı ve başbakanın bu konudaki tembihleri kulağında yankılanırken savunmaya geçti.
Kimse böyle bir şey söylemedi. Cemaate yönelik hiçbir suçlama yok. Sadece Hakan'ın son günlerde kimlerle görüştüğünü bilmemiz gerekiyor. Salim bunu bir soru zannetmişti.
Organize şube müdür yardımcısı Yurttaş Kara Aslan'la kaçakçılık şubeden Mücahit Metinoğlu bana onların selamını getirmişti.
Mert isimleri ajandasına not ederken kaleme vücuduna batıyormuş gibi kederli bakıyor, derin nefesleriyle bedeni sönüp şişiyordu. Çavlan görünüşünden hiç belli olmasa da aynı duyguyu yaşıyordu. Bu çıkmazın içinde daha fazla kalmak istemediği için ekibine gidelim dedi. Üç polis beyaz yağlı boyaları parça parça dökülmüş ahşap kapının önünde ayakkabılarını giyerken Salim'in en yakın arkadaşının öldürülmesinin elemini kendi derdiyle unuttuğu belliydi. Sahtekarlıkla konuştu.
Ben arkadaşımın katilinin bulunması için konuştum. Siz sorduğunuz için anlattım ama belki biriniz hizmetten. O zaman benim bütün söylediklerimi öğrenecekler.
Eskimiş, gevşemiş rugan ayakkabısına eğilmeden ayağını geçiren Çavlan duvar kadar geniş sırtının ardından
''O zaman ben bileceğim ki buradan bilgi sızıyor. Bilgi sızdıranı hayatı zindan edeceğim.'' diyerek orada bulunan herkesi tehdit etti.
Ayakkabıları da giymek için eğilmiş Onur ve Mert amirlerinin kendilerine güvensizliği de yüzleşmişti. Kapıların önünde ayakkabılar, terlikler, dizili katları inerken Çavlan buhranını ağzından zamansız kaçırmanın pişmanlığındaydı. İki komiser küskündü. Apartmanın çok ağır demir kapısını çekip bahar gecesinin taze havasına çıktığında devletin düştüğü hale içinden sert bir küfür savurdu. Çavlan ve güvensizliğinin kendi suçu olmadığını düşünerek teselli buldu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 95.